Ayrım 17. Sayfa 291. Bölüm 20. Kronolojiyle birlikte gelişen olayların ayrıntılarını verelim. 1986-2000. Yıl 1986. 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal'ın katıldığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu toplantısında. Türk İslam Sentezi devletin resmi kültür politikası olarak benimsendi. Bu kararla devlet bürokrasisi içinde irticai kadrolaşma yoğunluk kazandı. Yıl 1989. 29 Aralık'ta türban takılması YÖK'ün aldığı bir kararla üniversitelere bırakıldı. Benzer karar ve uygulamalar kurumsallaştırılarak türbanın siyasi bir şov olarak kullanılmasına göz yumuldu. Yıl 1994. 27 Mart'ta yerel seçimlerle Refah Partisi'nin yükseliş ivmesi devam etti. Çoğu ilde belediyelerin, Ankara ve İstanbul'da Erdoğan Başkan, ana kent belediyelerinin tüm olanakları Refah Partisi'nin eline geçti. Bunlar iktidar yolunda önemli kilometre taşları olacaktı. Necmettin Erbakan, "Refah iktidara gelecek," diyordu. Ancak asıl soruna şöyle değiniyordu. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı? Kanlı mı olacak, kansız mı? 60 milyon buna karar verecek. Aynı yılın 10 Kasım'ı. Anıtkabir'de Atatürk'e çirkin bir saldırı yapıldı. Saldırgan, "Taşlara, kemiklere secde etmeyin, taşlar sizi kurtarmaz, Kur'an'a davet ediyorum," diye slogan attı. 12 Kasım. Anıtkabir'deki çirkin saldırının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte yasayla faaliyetleri durdurulan tarikatlar, Refah Partisi yöneticileri ve milletvekilleri başkent Ankara'da gövde gösterisi yaptı. Yıl 1996. 28 Haziran'da Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında DYP-RP koalisyonu kuruldu. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, başbakan yardımcısı görevini üstlendi. Bu tarihten sonraki Refah Partisi'nin eylem ve söylemleri büyük tepkilere yol açtı. Erbakan ilk resmi ziyaretini İran'a yaptı. Orada ve sonra gittiği Pakistan'da kökten dinci örgütlerle kapalı toplantılar yaptı. Libya gezisinde Kaddafi, 7 Ekim 1996, çöl çadırında Necmettin Erbakan'ı emrinde bir nefer gibi gösteren konuşma yaptı. Türk halkını, burada kurulu İslam Komuta Konseyi'nin üyesi Necmettin Erbakan'ın partisine oy vermeye çağırdı. Beraberindeki Abdullah Gül ve Erbakan, Kaddafi'nin aşağılayıcı sözlerine tepki göstermedi. Erdoğan'ın Taksim Camii açıklaması, türban tartışmaları, cami, sokak ve üniversitelerde baş gösteren eylem ve gösterilere ek bir başka olay büyük tepkilere, nereye gittiğimizin çok ciddi biçimde sorgulanmasına yol açtı. Erbakan, tarikat şeyhlerini başbakanlık konutunda iftara davet etti. 11 Ocak 1997. Gecenin yorumu. Şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olduk. Bu dönemde yapılan özelleştirmelerden İslamcı holdingler en büyük payı aldı. Ankara Sincan'da belediyenin düzenlediği, İran'ın Ankara Büyükelçisi Bahiri'nin bir konuşma yaparak katıldığı, şeriat gösterilerinin sergilendiği bir gecede ve sonra laikliğe şeriat enjekte edileceği söylendi. Büyükelçi o gece ve daha sonra gazetecilere, "Biri gelip buraya şeriat getiremez, siz zaten şeriatsınız," dedi. İran'ın İstanbul'daki konsolosuysa, "Size ihtar ediyorum. İslam'ın yayılmasını kimse önleyemez," diyordu. İnançlara saygılı laiklik dönemin popüler kavramıydı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Sincan'da tankların yürüyüşünü demokraside balans ayarı yaptık diye tanımladı. Refah Partisi milletvekilleri ve belediye başkanlarının söylemleriyle cesaretlerini giderek tırmandırdıkları görülüyordu. Laik Cumhuriyet'in İslam'a devri, kanlı mı kansız mı olacak sorusu yaygındı. Çeşitli üniversitelerden 30 kişilik bir heyet, özellikle laik ve demokratik temel taşların oynatıldığını vurguladılar. Bölüm 21. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı uyardı. Ama kulaklar sağır, gözler kapalı. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı 30 Ağustos 1994'te Genelkurmay Başkanı oldu. Şeriat devletine hızla kayıldığı, irticaın dişlerini gösterdiği bir dönemde laik cumhuriyeti korumak ve kollamak görevini yerine getirerek tarihte yerini aldı. 28 Şubat 1997'deki dramatik Milli Güven Kurulu toplantısından yaklaşık 6 ay önce Orgeneral Karadayı'nın 30 Ağustos 1996 gecesi yaptığı 1 Eylül 1996'da gazetelerde yayınlanan açıklamaları pek çok çevreyi uyaran ve ancak önlem alınmazsa geleceğimize işaret eden açıklamalardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı açıklamalarında İran'a dinci ve şeriat kurallarını uygulayan katı bir rejimin nasıl geldiğini anlatıyor ve o yıllarda Türkiye'de giderek azgınlaşan dinci eylemlerle nereye varılmak istendiğini içeren uyarılar yapıyordu. Fakat Orgeneral'in ibret dolu açıklamalarına kulaklar sağır, gözler kapalıydı. İş işten geçince. 1996 yılı 30 Ağustos gecesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral şöyle diyordu. Ben o zaman Çubuk'ta Tugay komutanıydım. İran'da Hümeyni devrimi gerçekleşmiş ve Şah'ın yüksek düzeydeki komutanları Türkiye'ye kaçmış. Aralarında kuvvet komutanları var. Bana verilen görev bu komutanları orada ağırlamak. Kendilerine Tugay'ın revirini ve misafirhanesini tahsis ettim. Çok fazla da yaklaşmak, konuşmak istemiyorum. Ancak bir gece kuvvet komutanlarından birisiyle bir sohbet imkanı doğdu. Akşam yemeğinde beraber olduk. Tabii ülkelerini terk etmişler, orduları dağılmış, psikolojik olarak çok kötü durumdalar. İster istemez ülkelerindeki durumu konuştuk. Bana öyle şeyler anlattı ki dayanamayıp sordum. Peki siz hiç böyle irticai gelişmenin farkında olmadınız mı? Şu cevabı verdi. Sayın General, devamlı bir çiçeğe bakarsanız o çiçeğin büyüdüğünü göremezsiniz. Örneğin bir gülün nasıl açtığını bile fark edemezsiniz. İşte bizde de böyle oldu. Bu sözlerine karşılık susmak istedim. Ancak üsteleyince sordum. Peki hiç mi kavrayamadınız, algılayamadınız mı? Bu kez şöyle bir cevap geldi. Biz onların her gün hiç fark ettirmeden ama yavaş yavaş, santim santim, sanki yeni bir şey olmuyormuş gibi getirdikleri, ortaya koydukları dini şeyleri halkımızın temiz duyguları diye düşündük. Hiç sonuçta böylesine bir durumla karşılaşacağımızı tahmin etmedik. Ama baktık ki o her geçen gün halkımızın temiz duygularından kaynaklandığını zannettiğimiz dini ve masum istekler gibi görünen şeyler irticanın ta kendisiymiş. Komutan böylesine tarif edince demek ki siz görevinizi yapmamışsınız dedim. Ardından da sordum. Peki fark ettiğinizde yani Hümeyni için Tahran'da 500 bin kişiyle miting yapılmaya başlandığında da mı fark etmediniz? Komutanın verdiği o cevap kulaklarımdan hiçbir zaman silinmedi. Bana şöyle dedi. Sayın General, fark ettik ama iş işten geçmişti. Orgeneral Karadayı, Necmettin Erbakan iktidarıyla başlayan irticai olayları iş işten geçmeden, yobazlar devleti ele geçirmeden önlemek gerektiğini bu anısıyla ortaya koyuyor ama kimileri bu anlatımları bir masal dinlermiş gibi dinlemeyi yeğliyordu. Ta ki 28 Şubat 1997'ye kadar. TSK yapılmak istenilene darbe vuruncaya kadar. Askerin duyarlı olduğu konular. Genelkurmay Başkanı o geceki açıklamalarında TSK adına duyarlı olduğu konuları da sıraladı. Biz orduyu siyasetten uzak tutuyoruz. Çünkü bir elimizi sokarsak kolumuz bütün gövdemiz siyasetin içine girer. Bu çok yanlış olur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Üç konuda hassasım. Önce laiklik. Bu konuda hiçbir şekilde taviz söz konusu olamaz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Demokrasinin, uygarlığın, çağdaşlığın temelidir. Bakın bu yalnızca askerin, ordunun meselesi değildir. Bu ülkede yaşayan herkesin meselesidir. İleriye, çağdaşlığa gitmek isteyen herkesin meselesidir. Tekrar ederek söylüyorum. Siyasetle ilgili değiliz. Biz bu cumhuriyetin temel kurallarında hassasız. Diğeri demokrasi. Biz demokrasiye zarar vermemek için terörle mücadeleyi özenle götürüyoruz. Yoksa bir anda gereğini yaparız. Bu anlamda eşkıyayla teröristle pazarlık bizim için söz konusu bile olamaz. Üçüncüsü ise devlet ve ülke bütünlüğüyle halktır. Biz halka bir zarar gelsin istemiyoruz. Bölüm 22. Yapılması gereken yapıldı. 25 Şubat 1997 Salı günü İlhan Selçuk'un başkanlığındaki Cumhuriyet çalışan ve yazarlarını kabul eden Cumhurbaşkanı Demirel'in açıklamaları ertesi günü gazetede şu manşetle kamuoyuna yansıtıldı. Böyle gitmez. Demirel, Cumhuriyet aracılığıyla 28 Şubat'ta toplanması beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce ilgilileri uyarıyordu. Hiç kimse darbe istemiyor ama hiç kimse darbe olmadan Erbakan'ın gidişe nasıl dur denileceğini söyleyemiyordu. Oysa Cumhurbaşkanı askerin sıkıntılarını saptamak ve gerekli çareleri bulabilmek için Genelkurmay'da düzenlenen brifinge katılmış ve orada saptadıklarının listesini hangisi çözümlenebilir, hangisi çözümlenemez araştırsın diye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz'e vermişti. Genelkurmay Başkanı Karadayı ile her haftaki muhtat görüşmelerde askerin nabzını tutuyordu. O sıralarda görevim gereği hemen her gün birlikte olduğumuz Demirel sıkıntılı günler geçiriyordu. Cumhurbaşkanı olarak Süleyman Demirel'in Başbakan Necmettin Erbakan'a sözlü ve yazılı uyarmadığını hiç kimse iddia edemez. Basında yaptığı konuşmalarda sık sık laiklik karşıtı irtica hareketlere değiniyordu. Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, 6 Ekim 1996'da Cumhurbaşkanı Demirel'e bir mektup gönderdi. Hükümete göre laiklik karşıtı bir hareket yoktu ve Çiller, Çankaya laiklik konusunda endişelerini hükümete bildirirse gerekenlerin yapılacağını bildirdi. Deve kuşu örneği. Hükümet Başkanı ve Yardımcısı DYP Genel Başkanı Çiller gazete okumuyor olmalıydı. Cumhurbaşkanı bana 22 Şubat günü önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler olması lazım dedi. Bu sıralarda laiklik ilkesini savunanlara Refah Partisi laiklik anayasaya yabancı bir kelime diye karşı çıkıyordu. Kafalar 28 Şubat'a endeksliydi. Erbakan'sa herkes otursun oturduğu yerde diyordu. Kimin yerinde oturmasını istiyordu? Herhalde askerin. Demirel'e soruyordum. Bu söz askere yönelik bir söz değil mi? Cumhurbaşkanı yok canım diye karşılıyordu sözümü. Bana göre Erbakan da söz konusu olan. Bir gün gelir o sözün asker için söylendiğini söyleyebilir diyecek oldum. Demirel tek bir cümleyle Erbakan'ı tanımlayıverdi. Askerin önünde 4 takla atar 4 dedi. Yıllardır Erbakan'la birlikte siyaset yapan Demirel bilmeyecekti de Erbakan'ı ben mi bilecektim? Trajikomik Erbakan. Milli Güvenlik Kurulu. Demirel'in başkanlığında tarihinde ilk kez 9,5 saat süren bir toplantı yaptı ve 18 maddede toplanan bir dizi karar aldı. Sonradan öğrendim ki kamuoyuna açıklanan hükümete tavsiye niteliğindeki MGK kararlarını Necmettin Erbakan imzalamıştı. MGK Genel Sekreterinin kendisi ziyaret etmesinden sonra kararları imzaladığı açıklandı. MGK bildirisi ve kararları 3 sözcükle özetlendi. Laiklikten taviz yok. MGK kararları şunlardı. 1. Anayasamızda Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 4. maddesiyle teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı. Bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı. Mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 2. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır. 3. Genç nesillerin körpe dimalarının öncelikle Cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletine çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından a. 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurtta uygulamaya konulmalı. B. Temel eğitimi almış çocukların ailelerinin isteğine bağlı olarak devam edebileceği Kur'an kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 4. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 5. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir. 6. Mevcudiyetleri 677 sayılı yasayla men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir. 7. İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK'yı dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır. 8. İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamla teşvik unsuruna imkan verilmemelidir. 9. TSK'ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumlarıyla bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 10. Bu maddenin tam metnini Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği için yayınlamıyoruz. 11. Aşırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetleri yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir. 12. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasal Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler Yasası'na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin önlemler alınmalıdır. 13. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağ dışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır. 14. Çeşitli nedenlerle verilen kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir. 15. Kurban derilerinin mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhdarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır. 16. Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorunlar hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasa dışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak yasayla öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. 17. Ülke sorunlarının çözümünü millet kavramı yerine ümmet kavramı bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir. 18. Büyük Kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. Cumhurbaşkanı Demirel, 28 Şubat'tan önce Deniz Kuvvetleri Komutanı, 28 Şubat'ta MGK'da askerlerin sözcüsü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'nın konuşma taleplerini sürekli ertelemişti ama 28 Şubat'ta MGK'da konuşacağını gündeme almıştı. 1 Mart 1997, Cumhurbaşkanı'na sordum. Komutanlar MGK'da irtica üzerinde konuşunca ne yaptı Erbakan? Daha sonra MGK toplantısıyla ilgili bana bilgi veren Demirel, bu soruya komutanlar bir değil iki defa konuştular. Benim çabam şuydu, devleti askeriyle hükümeti karşı karşıya getirmemek diye yanıtlamakla yetindi. MGK'da oylama yapıldı mı? Hayır. Konsensüste sonuç alındı. Bildirinin her maddesi okunduktan sonra sordum üyelere. İtiraz eden var mı? Yok. Geçiyoruz diğer maddelere. Bildiri ittifakla kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanına göre bunların Erbakan'la Çiller'in ayağı yerden kesik. Bu bir. İkincisi, Erbakan kendi kafası doğrultusunda burayı yani MGK'yı kullanmaya kalkardı. Bir gün sonra MGK'yı olanağı çerçevesinde anlattı. Askerler önce projeksiyonla anlattılar. Çok güzel hazırlanmışlardı. Bir soru söylüyor ve tedbiri şu diyorlardı. Daha sonra bir mitingde örtünmüş kadınlar da gösterildi. Kara çarşaflı kadınlar. Arapça yazılı pankartlar. Genelkurmay Başkanı fotoğrafı çevirip ikisine de Başbakan'la Çiller'e gösterdi ve işte bu İran dedi. Sonra askerler tek tek konuştular. Sıra sivillere geldi. İçişleri Bakanı Bayan Meral bir şeyler söyledi. Ne söylüyor, ne istiyor? Sıra geldi Çiller'e. Biraz Avrupa Birliği'nden falan bahsetti. Biz yani DYP, ben laikliğin teminatıyız deyince karşı sırada oturan jandarma komutanı Teoman Koman Paşa onca olay geldi geçti. Sincan Kayseri gibi demek istiyordu. Siz neyin teminatısınız dedi. Tabii denizci Oramiral Güven Erkaya Başbakanın verdiği akşam yemeğinde rakı isteyen ve içen komutan olayları analiz etti ve o da Çinlere siz neyin teminatısınız, siz layıklığın güvencesi olamazsınız dedi. Erbakan mı? Önce bu gerici hareketler büyümeden tedbir alınmalı dedi. Sonra Müslümanlık iyi öğretilse bu millete bu hakaretler olmaz dedi. Demirel bu zata tam 4 mektup yazdım diyordu. Bu mektuplarda askerlerin bana söylediklerini yazdım. 21 Şubat'ta Erbakan geldi. Ona anlattım. Cumhurbaşkanına bunalımdan çıkmak için bu hükümetten kurtulmalı dedim. Kanımı paylaştı. Evet, bu hükümetten kurtulmalı dedi. Demirel, bu adama bak gazetelere dedim. Biri kökten dincilik geliyor diyor. Bir diğeri silahlanıyorlar diyor. Zaten böyle bilgiler de var. Bir diğeri Türkiye'yi İran'a benzetecekler diyor. Peki bu uyarılara ne diyor Erbakan? Hiç dedi Cumhurbaşkanı. Peki sonra? Sonra kime uygulamalar yapılıyor gibi izlenimler alındı. Genelkurmay'dan Batı Çalışma Grubu gericilik yani irtica olaylarını izleme görevini başbakanlıkta kurulan komisyona devretti. Zaman geçti. Çok uzun bir zamanda değil. 1997'den sonraki kısa zaman. Erbakan başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Yardımcısı Çiller'i başbakanlığa getirmek isteyen siyasal manevrayı Demirel yutmadı ve demokratik geleneklere aykırı düşmeyen hızlı bir hareketle hükümet kurma görevini Anavatan Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. Bir genel seçim geldi. Bülent Ecevit'in DSP'si birinci parti çıktı ve ülkeyi 2002'de Recep Tayyip Erdoğan'a teslim eden genel seçime kadar iktidarda kaldı. Ecevit 28 Şubat döneminin kapandığını açıkladı. Başbakanlık koltuğuna oturan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk işi, belirli aralıklarla başbakanlıkta toplanan, askerlerin de katıldığı irtica olaylarını izleyen komisyonu dağıtmak oldu. 28 Şubat'ı destekleyen medya dahil siyasiler yakın geçmişi anımsamak bile istemiyorlardı.